Lucy bir süre ona öylece baktı. Sonra içeri gidip sanki ayakta duracak hali yokmuş gibi Mauro'nun masasının karşısındaki sandalyeye oturdu. Lucy 50 yaşında olmasına rağmen ondan 10 yaş genç olan Mauro'dan kat be kat daha dayanıklı görünüyordu her zaman. Ama o sabah bitap düşmüş bir hali vardı. Floresan lambanın altında yüzü zayıf ve çökmüş görünüyordu. "Siz iyi misiniz Doktor İstes?" diye sordu usulca. "Çok iyiyim. Sadece saat farkından dolayı biraz yoruldum işte," dedi. "Demek istediğim dün gece olanlardan sonra dedektif Frost arabadakinin siz olduğundan öyle emin konuşuyordu ki." Mauro'nun gülümsemesi silinmişti. Usulca başını salladı. Alacakaranlık kuşağındaymış gibi hissettim Lucy," dedi. Eve gelip evinin önünde o polis arabalarını görünce korkunçtu. Hepimiz. Lucy yutkunarak başını önüne eğdi. Doktor Bisol dün gece arayıp olanları anlatınca öyle rahatladım ki bir yanlışlık olduğunu haber vermek için aradı. Dargınlık dolu, ağır bir sessizlik çökmüştü üzerine sonra. Maura o anda sekreterini önce kendisini araması gerektiğini anlattı. Bu olayın Lucy'yi ne kadar sarstığını, onun sesini duymak istemiş olabileceğini fark etti. Öyle uzun zamandır yalnız ve kimseye bağlı olmadan yaşıyordu ki bu dünyada. Benim için endişelenecek insanların olduğunun aklımın ucundan bile geçmiyor diye düşündü. Lucy odadan çıkmak üzere ayaklanmıştı. "Döndüğünüze çok sevindim Doktor İstes. Sadece bunu söylemek isterim," dedi. Lucy, "Evet, sana Paris'ten bir şey almıştım. Biliyorum, sudan bir bahane gibi gelecek kulağa ama hediyeler bağımdaydı ve havayolu şirketi valizimi kaybetmiş." "Ah," diyerek güldü Lucy. "Eğer çikolataysa kalçalarımın buna ihtiyacı yok zaten," dedi. "Kalorili bir şey değildi, yemin ederim." Maura masasındaki saate baktı. "Doktor Bristol geldi mi?" dedi. "Yeni geldi. Otoparkta gördüm onu. Otopsiye ne zaman başlayacak biliyor musun?" "Hangisine?" "Bugün iki tane var. Dün geceki vurulma olayı, şu kadın." Lucy uzun uzun Maura'nın gözlerinin içine baktı. "O ikincisi sanırım. Hakkında bir şeyler öğrenebilmişler mi?" "Bilemiyorum. Doktor Wilson'la konuşmamız gerekecek." Bölüm 3. Maura o gün otopsisi olmadığı halde saat 2'de ameliyat önlüğünü giyip alt kata indi. Kadınlar soyunma odası da yalnızdı. Güvenlik kıyafetlerini çıkarırken acele etmemişti. Bluzunu ve pantolonunu güzelce katlayıp dolabına koydu. Ameliyat giysileri çıplak teninin üzerinde yeni yıkanmış çarşaflar gibi sert ve hışır hışırdı. Ama pantolonunun bağını düğümleyip başına bonesini geçirdiği sırada bu rutin tanıdık eylemleri yapıyor olmak onu rahatlatmıştı. Tertemiz yıkanıp ütülenmiş pamuklu giysilerin içinde o üniformanın sağladığı o kimliğin altında kendini güvende hissediyordu. Sonra aynaya baktı. Sanki karşınızdaki bu yüzü yabancıya aitmiş gibi bütün duygularından arınmış bir biçimde soğukkanlı gözlerle izledi aynadaki yansımasını. Sonra soyunma odasından çıkıp koridoru geçti ve otopsi odasının kapısını araladı. Rizzoli ve Frost da ameliyat giysilerini ve eldivenlerini giymiş masanın başındaki yerlerini almışlardı. Sırtları Maura'ya dönüktü ve kurbanın tam önünde durdukları için Maura'nın görüşünü engelliyorlardı. Maura'yı ilk fark eden Doktor Bristol oldu. Yüzü Maura'ya dönüktü. Okkalı vücudu extra large ameliyat önlüğünü iyice doldurmuştu. Maura'yı görünce ameliyat masasının üzerinden kaşlarını çatarak soran gözlerle gözlerin içine bakmıştı. "Bunu izlemek için şöyle bir uğrayayım dedim," dedi Maura. Şimdi Rizzoli de arkasını dönüp ona baktı. Onun da kaşları çatılmıştı bir anda. "Burada bulunmak istediğinden emin misin? Sen olsan merak etmez miydin?" "Belki ama bunu izlemek isteyeceğimden emin değilim," düşününce. "Sadece izleyeceğim. Eğer senin için bir sakıncası yoksa." Bristol omuz silkti. "Oh neyse, lanet olsun. Ben de merak ederdim tabii. Gel bakalım," dedi. Böylece Maura, Abby'nin yanına geçti ve cesedin önünde herhangi bir engel olmaksızın gördüğü ilk anda boğazının kuruduğunu hissetti. Bu laboratuvarda defalarca hayatının kabuslarıyla yüzleşmişti. Her türlü çürüme evresindeki insan bedenini görmüş, yangın ve başka travmalar sonucu artık insan demeye bin şahit gerekecek vücut kalıntılarının üzerine çalışmıştı. Engin tecrübelerin ışığında şu anda masada yatan kadının son derece iyi durumda olduğunu söyleyebilirdi. kan lekeleri temizlenmişti ve başının sol tarafındaki kurşun yarası saçlarından görünmüyordu. Yüzünde hiçbir darbe izi yoktu. Gövdesinde sadece cildinin yaşla gelen doğal dezenformasyonu vardı. Kasığında ve boynundaki taze iğne izleri vardı. Ama bu morg asistanı Yoshima'nın marifetiydi. Onun laboratuvar testleri için kan aldığı bu yerlerin dışında gövdede en ufak bir yara izi yoktu. Abe neşleriyle daha bir çizik bile atmamıştı vücuduna. Göğsü açılıp da organları meydana çıkınca görüntüsü daha az rahatsız edici olacaktı tabii. Neşter deyip de bedeni açılınca cesetlerin kimliği adı olmazdı. Kalpler, ciğerler, dalaklar sadece organlar olurdu. Kimlikten öyle yoksunlardı ki başkalarına nakledilebilirlerdi. Araba yedek parçaları gibi. Ama bu kadın hala tek parçaydı. Çehresi, kıvrımları, her şey ortadaydı. Önceki gece Maura onu giysileri içinde Rizzoli'nin kalem fenerinin ışığında görmüştü. Şimdi otopsi lambalarının altına çırılçıplak gövdesi ve diğer yeri öyle tanıdık görünüyordu ki her yeri. Yüce Tanrım, bu masada benim yüzüm, benim bedenim dedi. Bu benzerliğin boyutlarını yalnızca o bilebilirdi. Odadaki kimse Maura'nın çıplak göğüslerini ve kalçalarını, kıvrımlarını görmemişti. Onlar sadece Maura'nın görmelerine izin verdiği kadarını biliyorlardı. Yüzünü, saçlarım Maura ile masada yatan bu cesedin kasık tüylerindeki kızıl kahverengi tüylere kadar birbirlerine benzediklerini bilmelerine imkan yoktu. Maura kadının ellerine baktı. Tıpkı onunkiler gibi ince ve uzun parmakları vardı. Bir piyanistin elleri gibi. Parmakları çoktan mürekkeplenmişti. Kafatası ve diş röntgenleri de çekilmişti. Diş röntgeni ışık kutusunun üzerine konmuştu. Kadının iki dizi dişi Alice Harikalar Diyarındaki kedinin sırıttığı zamanki gibi meydandaydı işte. Benim röntgenlerim de böyle mi görünüyordu acaba diye düşündü. Diş minemize kadar aynı mıyız ikimiz de? Hakkında başka bir şey öğrenebilir miydi diye sordu kendisine. Bile şaşkınlığa uğratan soğukkanlı bir ses tonuyla. Anna Jessup adını araştırıyoruz hala dedi Rizzoli. Şu anda elimizdeki tek şey 4 ay önce Massachusetts'ten aldığı sürücü ehliyetiydi. Ehliyetinde 40 yaşında olduğu yazıyordu. Boyu 1,70, siyah saçlı ve yeşil gözlü. Kilosu 55. Rizzoli'nin gözleri masadaki cesedin üzerindeydi. Bu tanıma uyuyor bence dedi. Ben de uyuyorum diye düşündü Maura. 40 yaşındayım, 1,70 boyundayım, sadece kilomuz farklı. Ben 57 kiloyum. Ama hangi kadın ehliyeti için kilosunu söyler, gerçeği biraz çarpıtmaz ki. Abi yüzeysel muayenesini tamamlarken Maura tek kelime bile etmeden onu izliyordu. Önceden hazırlanmış kadın bedeni diyagramının üzerinde olağan ölçeklerin notunu aldı. Kafatasının sol kısmındaki kurşun izi, alt bedende ve kalçalarda olağan cilt dezenformasyonu, apandisit ameliyatı izi, sonra vajinal pamuklu çubuklara örnek almak üzere klasörü bırakarak masanın ayak ucuna gitti. Yoshima, anüs ile cinsel organı arasındaki bölümü açabilmek için kalçalarını ikiye ayırdı. Ama bu Maura'nın gözü cesedin karın bölgesinin üzerindeydi. Apandisit ameliyatı izine bakıyordu. Fil dişi rengi teninin üzerinde incecik bir çizgi. Aynısından bende de var diye düşündü. Vajinal örnek alındıktan sonra Abe alet sehpasına gidip neşterini aldı. Maura ilk kesik atılırken zor bakmıştı. Sanki kendi eti kesiliyormuş gibi eli göğsüne gitmişti bir anda. Bu bir hataydı diye düşündü. Abe Y şeklinde kesiyi atarken bunu izleyebileceğimi sanmıyorum. Ama durduğu yere çakılıp kalmıştı. Abe av hayvanların derisini yüzer gibi göğüs kafesinin üzerindeki deriyi çekip alırken gördükleri karşısında duyduğu o cezbedici duygu karşısında afallamıştı. O Maura'nın hissettiği dehşetten bir haber çalışmaya devam ediyordu. Bütün dikkatini gövdesini açmakla meşgul olduğu cesedin üzerindeydi. İyi bir otopsi uzmanı böyle komplike olmayan bir otopsiyi bir saatten daha az zamanda bitirebilirdi ve abi postmodernitemin bu aşamadaki gereksiz tahlillerine vakit kaybetmiyordu. Maura, yiyeceklere, içkiye, operaya olan tutkusuyla Abe'nin iyi bir adam olduğunu düşünmüştü her zaman. Ama o sırada kocaman göbeği ve boğa gibi kalın ensesiyle bıçağını ete batırdığı zaman bir anda gözüne şişman bir kasap gibi görünmüştü. Göğüs kafesinin üzerindeki deri tamamen açılmıştı şimdi. Göğüsler ikiye ayrılan deri kulaçlarının altında kalmıştı. Ve kaslar ve kaburgalar gün gibi açığa çıkmıştı. Yoshima elinde büyük bir makasla öne doğru eğilip kaburgaları kırmaya başlamıştı. Maura kemiklerin her çatırdısında ilkiliyordu. İnsan kemikleri ne kadar da kolay kırılıyor diye düşündü. Kalbimizin kaburga kemiklerimizin içinde sağlam kafeste güvende olduğunu düşünüyoruz ama kaburga kemiklerimiz tavlanmış çeliğe nasıl da teslim olabiliyor. Hepimiz öyle kırılganız aslında. Yoshima son kemiği de kırmış sonunda. Abe de kırdıkları kıkırdakları ve kasları kesti. İkisi de bir olup kutunun kapağını açar gibi göğüs kafesini çekip çıkardılar. Açılan göğüs kafesinin içinde kalp ve akciğer pırıl pırıl parlıyordu. Genç organlar diye düşündüm Aura önce. Ama hayır dedi sonra. 40 yaş o kadar da genç sayılmaz değil mi? 40 yaşında aslında ömrünün yarısında oluyordu insan. Ve bunu kabullenmek kolay değildi. Maura da tıpkı masada yatan bu kadın gibi genç sayılmazdı artık. Organlar son derece normal görünüyordu. Herhangi bir patolojik bozukluk göze çarpmıyordu. Hızlı birkaç tane neşter darbesiyle Abe ciğerleri ve kalbi çıkartıp metal kaselere koydu. Parlak ışıkların altında akciğerin üzerindeki birkaç çizik atıp özek dokuyu inceledi. Sigara içmiyor dedi. Dedektiflere dönüp ödem yok, güzel, sağlıklı bir doku. Ölü olması dışında tabii ki. Sonra akciğeri yeniden kasenin içine bıraktı. Ciğerler metal kabın içinde pespembe bir tepecik olup kalmışlardı. Ave daha sonra kalbi eline aldı. O kocaman eline cuk diye oturuvermişti kalp. Maura birdenbire kendi göğsünde atan kalbin atışını hissetti. Onun kalbi de tıpkı bu kadının kalbi gibi Abe'nin avuçlarına sığacak kadardı işte. Abe'nin onun kalbini de öyle avucunda tuttuğunu ve şimdi kadının kalbine yaptığı gibi koroner damarları incelemek üzere ters düz ettiğini düşündüğü anda midesi bulanmaya başlamıştı. Sadece mekanik bir pompa görevi görüyor olmasına rağmen kalp insan bedenin çekirdeğiydi ve bu kalbin böyle gözler önüne serildiğini görünce göğsü daralmıştı bir anda. Derin bir nefes aldı ama kan kokusu midesini iyice bulandırmıştı. Gözlerini cesedin üzerinden kaçırdı. O anda Rizzoli ile göz göze gelmişti. Feleğin çemberinden geçmiş Rizzoli, birbirlerinin neredeyse 2 yıldır tanıyorlardı. Ve profesyonel anlamda birbirlerine saygı duymayı öğrenecek kadar da çok işte çalışmışlardı birlikte. Ama bu saygının yanında bir parça sakınganlık da vardı. Maura, Rizzoli'nin içgüdülerinin ne kadar keskin olduğunu biliyordu. Ve masanın iki ucunda birbirleriyle göz göze geldikleri anda kadının Maura'ya kapıyı çarpıp çıkmanın eşiğine geldiğini sezdiğini görebiliyordu. Maura, Rizzoli'nin soran bakışları altında ona meydan okurcasına burnunu havaya dikti. Ölüler kraliçesi yenilmezliğini bir kez daha ispatlamıştı. Böylece yine cesede odaklandı. Abe, odada alttan alta devam eden gerginlikten habersiz kalp odacıklarını inceliyordu. Kapakçıklar normal görünüyor dedi. Koroner damarlar yumuşak, damarlar temiz. Tanrı aşkına, umarım benim kalbim de bu kadar iyi görünüyordur. Maura, adamın kocaman göbeğine bakıp da yağlı soslara ve ciğer yağına olan düşkünlüğünü düşününce bundan şüphe etmişti tabii ki. Abe'nin felsefesi şuydu. Hala zamanın varken doyasıya tadını çıkart hayatın. Çünkü eninde sonunda bizler de bu masanın dostlarımızla aynı kaderi paylaşıyor olacağız. Zevksiz sefasız yaşadıktan sonra koroner damarların temiz çıkmış kaç yazar. Sonunda kalbi de bir kaba koyup karın bölgesinin üzerinde çalışmaya başladılar. Neşterini iyice batırıp karın zarını delmişti. Mide, karaciğer, dalak, pankreas da ortaya dökülmüştü. Ölümün ve donmuş organların kokusu Maura'ya hiç de yabancı değildi. Ama bu kez son derece rahatsız edici geliyordu. Sanki ilk kez bir otopsiye tanık oluyordu. O kaşarlanmış patoloji uzmanlarından eser kalmamıştı. Abe'nin makas ve bıçaklarla çalışmasını izledi. Bu prosedürün dehşeti karşısında dumura uğramıştı. Yüce Tanrım, bunu her gün yaptığım bir iş ama neşterimin kestiği hep bilmedik yabancı bedenler oluyor. Nedense bu kadın yabancı biri gibi gelmiyordu bana. Sonunda hissiz bir boşluğa sürüklenmişti. Sanki Abe'yi uzak bir mesafeden izliyor gibiydi. Huzursuz geçen gecenin ve saatin farkından kaynaklanan yorgunluğun da etkisiyle yavaş yavaş otopsi masasında gördüğü manzara arasında mesafe koyup olup biteni duygularından arınmış bir şekilde izleyebileceği güvenli bir noktaya ulaşmıştı. Masadaki yalnızca bir kadavraydı şimdi. Aralarında hiçbir bağ yoktu. Tanıdığı biri değildi. Abe büktüm büktüm ince bağırsakları bir çırpıda çıkartıp başka bir kaba aktarmıştı. Makas ve bir mutfak bıçağının yardımıyla karnı oyup bir mide kabuğu gibi boşaltmıştı. Sonra iç organlarını iyiden iyiye ağırlaşan kabı paslanmaç yani tezgahın üzerine taşıdı ve organları bir bir incelemeye koyuldu. Kesme tahtasında mideyi açıp içindeki başka kaba aktardı. Henüz sindirilmemiş yiyeceklerin kokusunu alabiliyordu Rizzoli ve Frost iğrenerek yüzlerini buluşturdular. Ve arkalarını döndüler hemen. Akşam yemeğinden arta kalanlar dedi abi. Deniz ürünleri salatası sanırım. Şurada marul ve domates görebiliyorum. Belki de karidesti. Sonra yemeğiyle ölüm saati arasında ne kadar fark var diye sordu Rizzoli. Burnundan konuşuyordu. Kokuyu almamak için eliyle ağzını ve burnunu kapatmıştı. Bir saat ya da biraz daha fazla olabilir. Görünüşe bakılırsa dışarıda yemiş. Deniz ürünleri salatası pek de evde yapılacak bir iş değil çünkü. Abe dönüp Rizzoli'ye baktı. Cüzdanında restoran fiş falan buldunuz mu? Hayır, belki de nakit ödemiştir. Hala kredi kartı bilgilerini bekliyoruz. Tanrı aşkına dedi Rizzoli, gözlerini aç kaçırarak. Hayatım boyunca karides yiyemeyeceğim sanırım. Bunun iştahını kaçırmasına izin vermezsin dedi Abe, pankreas kestiği sırada. Özüne bakacak olursan hepimiz aynı kumaştan yapılmışız. Yağ, karbonhidrat ve protein. Şöyle sulu bir bifteği yerken aslında kas yiyorsun. Her gün et kesiyorum diye bifteğe hayır demem mümkün mü? Bütün kaslarda aynı biyokimyasal maddeler bulunur ama bazen güzel, bazen çirkin kokarlar işte. Sonra böbreklere uzandı ve formalin dolu bir kabın içine küçük doku örnekleri bıraktı. Şu ana kadar her şey normal görünüyor dedi. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeleri kodluyorum. Y, O, S, H, I, M, A.